Ayrım 14.
Kemiklerimi uzattım, üzerlerine kas koydum, genç aklımı daha yetişkin bir akılla değiştirdim. Küçülen giysilerimi attım, ortaokuldan liseye, ondan da koleje geçtim. Sonra Sacramento'da genç bir kadın girdi hayatıma. Bir tanışma döneminden sonra evlendik. 22 yaşına geldiğimde doğunun nasıl bir yer olduğunu neredeyse unutmuştum. Margaret, gecikmeli balayımızı orada yapmamızı önerdi. Bir bellek gibi trenler, iki yönlü işler. Trenler onca yıldır arkamızda bıraktığımız birçok şeyi ansızın geri getirebilirler. 10.000 nüfuslu Bluff Gölü göğün üstünden belirdi. Margaret yeni giysileriyle çok güzel görünüyordu. Eski dünyam beni kendi yaşamına çekerken beni seyretti. Tren Bluff istasyonuna doğru kayarken koluma girdi. Tren durdu, bagajımız dışarı çıkarıldı. Bunca yıl ve bunların insanların yüzlerine, bedenlerine yaptıkları. Birlikte kentten geçerken tanıdık hiç kimseyi görmedim. İçlerinde yankılı yüzler vardı. Vadi tabanlarında yapılan yürüyüşlerin yankıları. Kapanmış ortaokullardan hafif gülümsemeli yüzler, askıları madenden salıncaklarda sallanan, tahtravallerde yukarı aşağı çıkıp inen. Ama konuşmadım. Yürüdüm, baktım ve tüm bu anılarla içimi doldurdum. Sonbaharda yakılmak için toplanan yapraklar gibi. 2 hafta kaldık. Her yeri birlikte yeniden gezdik. Günler mutlu geçti. Margaret'i yeterince sevdiğimi düşünüyordum. En azından böyle sanıyordum. Kıyıda yürüdüğümüz son günlerden biriydi. Yıllar önceki o gün gibi son aylardan biri değildi ama ilk terk belirtileri kumsala yaklaşıyordu. İnsanlar azalıyordu. Sosis tezgahlarının çoğu kepenklerini indirmiş, çivilemişti. Ve rüzgar her zamanki gibi bize şarkı söylemek için bekliyordu. Annemi eskiden olduğu gibi kumda otururken görür gibi oldum. Yine o yalnız kalma duygusuna kapıldım. Ama bunu Margaret'e söylemek için kendimi zorlayamadım. Sadece ona tutundum ve bekledim. Gün ilerledi. Çocukların çoğu evlerine gitmişti. Birkaç erkek ve kadın kalmıştı rüzgarlı güneşte. Can kurtaran kayığı kıyıya yanaştı. Can kurtaran içinden çıktı. Yavaşça kollarında bir şey taşıyordu. Dondum kaldım. Soluğumu tuttum. Birden küçük, 12 yaşında, çok küçük, bölünemeyecek kadar küçükmüşüm duygusuna kapıldım. Korkmuştum. Rüzgar uluyordu. Margaret'i göremiyordum. Yalnızca kumsalı, ellerinde koyu renk bir çuval taşıyarak yavaşça kayıktan çıkan can kurtaranı ve bir o kadar koyu ve çizgili yüzünü görebiliyordum. Burada kal Margaret dedim. Neden öyle dedim bilmiyorum. Ama niye? Burada kal, işte o kadar. Kumda ağır ağır can kurtaranın olduğu yere yürüdüm. Bana baktı. Nedir o diye sordum. Can kurtaran uzun süre yüzüme baka kaldı, konuşamıyordu. Koyu renk çuvalı kuma koydu, su ıslak ıslak üzerinde fısıldadı, geri çekildi. Nedir o diye direttim. Garip dedi can kurtaran sessizce. Bekledim. Garip dedi yumuşak. Gördüğüm en garip şey, öleli çok oluyor. Sözcüklerini yineledim. Başını salladı. Ben diyeyim 10 yıl. Burada 1933'ten beri hiç çocuk boğulmadı. Daha önce boğulanların hepsini de birkaç saat sonra bulmuştuk. Biri dışında hatırlıyorum. Buradaki şu ceset neredeyse 10 yıldır suda kalmış olmalı. Pek hoş değil. Kollarındaki koyu renk çuvala baktım. Açın dedim. Neden öyle dedim bilmiyorum. Rüzgarın sesi yükselmişti. Çuvalı yokladı. Acele et be adam aç diye bağırdım. Açmasam daha iyi dedi. Sonra yüzümün aldığı şekli görmüş olmalı. O kadar küçük bir kızdı ki. Sadece yarısını açtı. Bu da yetti. Kumsal boşalmıştı. Sadece gökyüzü vardı. Rüzgar, su ve yapayalnız gelen sonbahar. Başımı eğip ona baktım. Defalarca bir şey söyledim, bir isim. Can kurtaran bana baktı. Nerede buldun diye sordum. Kumsalın aşağısında, şu tarafta, sığ suda. Çok, çok uzun zaman geçti değil mi? Başımı salladım. Evet öyle, aman tanrım evet. Düşündüm, insanlar büyür. Ben büyüdüm ama o değişmemişti. Hala küçük, hala genç. Ölüm büyümeye veya değişmeye izin vermiyor. Hala altın sarısı saçları var. Sonsuza dek genç kalacak ve ben onu sonsuza dek seveceğim. Tanrım onu sonsuza dek seveceğim. Can kurtaran çuvalı yeniden bağladı. Birkaç dakika sonra kumsalın aşağısında bir başıma yürüyordum. Durdum ve yerdeki bir şeye baktım. Burası can kurtaranın onu bulduğu yer dedim kendi kendime. Orada suyun kenarında kumdan bir şato duruyordu. Yarısı yapılmış. Tıpkı Tali ve benim yaptığımız gibi. Yarısını ben, yarısını o. Şatoya baktım. Yanına diz çöktüm ve gölden gelip yine göle giden ve geri dönmeyen küçük ayak izlerini gördüm. O zaman anladım. Bitirmene yardım edeceğim dedim. Geri kalanını yavaşça yapıp bitirdim. Sonra kalktım, geri döndüm ve yürüyüp uzaklaştım. Dalgalarda yıkıldığını görmemek için her şeyin yıkıldığı gibi. Kumsalın yukarısına doğru yürüdüm. Margaret adında yabancı bir kadın beni bekliyordu, gülümseyerek.
J.D. Salinger, Teddy, Müfide Pekin çevirisi. Şimdi seni harika gün yapacağım evladım. Şu dakika o valizin üstünden inmezsen eğer, çok ciddiyim, dedi Bay McArdle. İkiz yataklardan diptekinden sesleniyordu. Lomboza daha uzak olan yataktan. İç geçirmekten çok inleyen bir sesle kötü kötü söylenerek üzerindeki çarşafı ayak bileklerinden aşağı itti. Güneşten yanmış bitkin vücudunun üzerinde herhangi bir örtünün varlığı çekilmez olmuştu sanki birden. Üstünde yalnızca pijamasının altı, sağ elinde yanık bir sigara, sırt üstü uzanmıştı yatağa. Kafası yatağın başucu tahtasının ta dibine rahatsız, neredeyse acı versin diye rahatsız bir biçimde dayanmıştı. Yastığı da kül tablası da yerde kendi yatağıyla Bayan McArdle'ınkinin arasındaydı. Yerinden doğrulmadan alev alev pembeleşmiş çıplak sağ kolunu uzatıp külünü gece masası yönünde şöyle bir silkeledi. Ekim'deyiz sözde dedi. Ekim'de hava böyle olursa Ağustos'u düşün hele. Başını tekrar sağa Teddy'ye doğru çevirdi. Beli ağrıyordu. Hadi sene dedi. Niye konuşuyorum ki ben sana, keyfimden mi? İn oradan aşağı lütfen. Teddy açık lombozdan dışarısını daha iyi görebilmek için inek derisinden yapılmış yeni görünümlü bir Gladstone valizin geniş yüzü üzerinde ayakta duruyordu. Çorapsız ayaklarında bileklerine kadar çıkan son derece pis beyaz lastik ayakkabılar, üzerinde boyuna hem çok uzun hem de en azından poposuna bir numara büyük gofre bir şort, sağ omuzunda para büyüklüğünde bir deliği bulunan fazla yıkanmaktan yıpranmış bir tişört, belinde de son derece şık, alakasız bir siyah lazer kemer vardı. Kafasının hele hele ensesinin fena halde tıraşa ihtiyacı vardı. Sopa gibi bir boynun üzerinde duran, neredeyse normal büyüklüğüne erişmiş bir küçük kafa, tıraşa ne kadar ihtiyacı varsa o kadar işte. Teddy duydun mu beni? Teddy küçük çocukların açık lombozlardan sarktıkları kadar çok ya da o kadar tehlikeli bir biçimde sarkmıyordu dışarı. Aslında her iki tabağında Gladstone valizin üzerine tam basıyordu. Ama öyle fazlaca ihtiyatı da değildi duruşu. Başının büyük kısmı kameranın içinde olmaktan çok dışındaydı. Yine de babasının sesini rahatlıkla duyabilecek mesafedeydi. Babasının sesini, sırf onun sesini. Bay McArdle New York'ta olduğu zamanlar radyoda en az 3 gündüz dizisinde başrol oynuyordu. Sesine 3. sınıf bir başrol oyuncusu sesi denebilirdi. Kendine vurgun, derinlerden gelen, titreşimli, odadaki herhangi birinin sesini, hatta gerekirse küçük bir çocuğunkini bile bir anda bastırabilecek bir sesti bu. Ses, profesyonel işleri bir kenara bırakıp da tatile çıktığında, genellikle dolgunluk ile gösterişli bir sakinlik, değişmezlik arasında gidip gelen bir aşk yaşıyordu kendi kendiyle. Şimdi dolgunluk sırasıydı. Teddy, lanet olası, duydun mu dediğimi? Teddy, Gladstone valizin üzerinde ayaklarının ihtiyatlı duruşunu hiç bozmadan belinden dönüp babasına ne var gibilerden kocaman açılmış dupduru gözlerle baktı. Açık kahverengi, hiç de iri olmayan gözleri, sol gözü sağ gözünden biraz fazla olmak üzere şehlaydı. Kusurlu bir şaşılık denemezdi buna. Hatta ilk bakışta fark edilmiyordu bile. Şöyle bir söz edilip geçilecek, insanın bu gözlerin daha düzgün, daha koyu ya da birbirine daha az yakın olmasını dilemeden önce şöyle bir düşünmesini gerektirecek kadar bir şaşılıktı bu. Yüzü o haliyle belirsiz ve zor yakalanır da olsa gerçek bir güzelliğin çarpıcı etkisini taşıyordu. O valizin üstünden hemen şimdi inmeni istiyorum. Kaç kere söyleyeceğim sana? Dedi Bay McArdle. Olduğun yerde kal bir tanem, dedi Bayan McArdle sabahın erken saatlerinde belli ki sinüsleri biraz tıkanmıştı. Gözleri açıktı ama zar zor. Milim kımıldama yerinden. Sağına dönmüş, yastığın üzerindeki yüzünü sola, Teddy'den ve lombozdan yana çevirmiş, sırtı kocasına dönük yatıyordu. Üzerindeki ikinci çarşaf muhtemelen çıplak olan vücudunu, elleri kolları çarşafın içinde kalacak şekilde ta çenesine kadar sımsıkı sarmalamıştı. Zıpla üstünde diyerek gözlerini yumdu. Yam yassı yap babanın valizini. Aman ne de zeka ürünü laflar bunlar, dedi Bay McArdle sakin değişmez sesiyle karısının ensesine seslenerek. Bu valize 22 sterlin ödemişim, oğlana uygarca üzerinden inmesini söylüyorum, sen tutmuş zıpla üstünde diyorsun. Ne şimdi bu yani, komik mi?
Bu valiz normal kilosundan 6 kilo eksik 10 yaşında bir çocuğu taşıyamayacaksa at gitsin pencereden, dedi Bayan McArdle gözlerini açmadan. Aklımdan ne geçiyor biliyor musun, dedi Bay McArdle. Şu kahrolası kafanı bir tekmede ikiye ayırsam diyorum. Hadi öyleyse ne duruyorsun? Bay McArdle aniden dirseğin üzerinde doğrularak sigarasını kominin camı üzerine bastırdı. Çok uzak değil, yakında, diye gaddarca başladı lafa. Çok uzak değil, yakında çok çok trajik bir kalp krizi geçireceksin, dedi Bayan McArdle mümkün olduğunca az enerji harcayarak. Kollarını dışarı çıkartmadan üstteki çarşafı vücudun üzerinden ve altından geçirerek sımsıkı sarındı. Küçük, keyifli bir cenaze töreni düzenlenecek ve herkes ön sıralarda oturan kırmızılar içindeki şu alımlı kadın kim diye merak edecek. Orgcuyla flört eden ve kutsal bir... O kadar komiksin ki komik bile değilsin, dedi Bay McArdle sırt üstü uzanıp yeniden hareketsiz kalarak. Bu kısa atışma sırasında Teddy odaya arkasını dönmüş, yeniden lombozdan dışarısını seyretmeye başlamıştı. Bu sabah 3.32'de ters yöne giden Queen Mary'yi geçtik, eğer ilgilenen varsa, dedi yavaşça. Pek sanmıyorum ya. Bazı küçük oğlan çocuklarında rastlanan, garip, hoş, tarazlı bir sesi vardı. Her bir cümlesi küçük bir viski denizinin baskınına uğramış, küçük, çok eski bir tarihi adaydı sanki. Booper'ın nefret ettiği güverte kamarotu ilan tahtasına asmış. Şimdi seni Queen Mary yapacağım evladım, eğer o valizin üzerinden hemen inmezsen, dedi babası. Başını Teddy'ye doğru çevirdi. İn oradan hemen, git tıraş ol, ne bileyim. Karısının ensesine bir kez daha baktı. Büyümüş de küçülmüş, bakın hele şuna. Param yok, dedi Teddy. Ellerini lombozun kenarına daha sıkıca dayadı, çenesini parmaklarının üzerine yerleştirdi. Anne, yemek salonunda tam yanımızda oturan adamı hatırladın mı? Sıska olanını değil, aynı masada oturan öteki adamı. Garsonun tepsisini koyduğu yerin yanında oturanı hani. Hı, dedi Bayan McArdle. Teddy, bir tanem bırak da anneciğim 5 dakika daha kestirsin. Hadi cici çocuk ol. Ama bak dinle, bu çok ilginç, dedi Teddy. Çenesi ellerinden, gözlerini okyanustan ayırmadan. Biraz önce spor salonundaydı. Sven beni tartarken. Gelip benimle konuşmaya başladı. Son doldurduğum bandı dinlemiş. Nisan'dakini değil, Mayıs'takini. Avrupa'ya gitmeden önce Boston'da bir partiye gitmiş. O partide biri de Leydeker sınav komisyonundan birini tanıyormuş. Kim olduğunu söylemedi. Doldurduğum son bandı ödünç alıp partide dinlemişler. Band çok ilgisini çekiyor. Profesör Babcock'un arkadaşı. Galiba kendisi de öğretmen. Dediğine göre bütün yaz Dublin'de Trinity College'deymiş. Öyle mi? Dedi Bayan McArdle. Bir partide dinlemişler demek. Yattığı yerden mahmur mahmur Teddy'nin bacaklarının arkasını seyrediyordu. Galiba, dedi Teddy. Ben orada öyle dururken hakkımda epey laf etti Sven'e. Bayağı utandım. Niye utanasın? Teddy durakladı. Ben bayağı utandım dedim. Niteleme kullandım. Şimdi nitelerim seni ben evlat. O valizin üzerinden defolup inmezsen, dedi Bay McArdle. Yeni bir sigara yakmıştı. 3'e kadar sayacağım. 1 lanet olası. 2. Saat kaç, diye sordu Bayan McArdle birden Teddy'nin bacaklarının arkasına. 10.30'da Booper'la yüzme dersiniz yok muydu? Daha vakit var, dedi Teddy. Jump birden kafasını tümüyle lombozdan dışarıya uzattı. Birkaç saniye öyle tuttu. Ağır ağır içeri çekerken birisi bir çöp tenekesi dolusu portakal kabuğu boşalttı pencereden aşağı, dedi. Pencereden, pencerdenmiş, dedi Bay McArdle alaycı bir tonda sigara küllerini yere silkelerken. Lombozdan evladım, lombozdan. Karşıya karısına baktı. Telefonla Boston'a ara, hadi durma. Leydeker sınav komisyonunu bağlat. Ah, nükte saçıyorsun, dedi Bayan McArdle. Ne diye zorluyorsun ki kendini? Teddy başının büyük bir kısmını içeri çekti. Çok güzel yüzüyorlar suyun üzerinde, dedi geriye dönüp bakmadan. Çok ilginç. Teddy, son kez söylüyorum. 3'e kadar sayacağım. Sonra da... Aslında ilginç olan yüzüyor olmaları değil, dedi Teddy. Onların orada olduklarını bilmem ilginç olan. Eğer onları görmemiş olsaydım, orada olduklarını bilmeyecektim. Eğer orada olduklarını bilmeseydim, var olduklarını bile söyleyemeyecektim. Bu çok harika, çok mükemmel bir örnek. Teddy, diye sözünü kesti Bayan McArdle, örtündüğü çarşafın altında kıpırdadığını belli etmeden. Git bana Booper'ı bul. Nerede bu kız? Bütün gün o güneşin altında dolanıp durmasını istemiyorum yine o yanık haliyle. Yeterince örtülü üstü. Dungarilerini giydirdim ona, dedi Teddy. Birkaç tanesi batmaya başlıyor artık. Birkaç dakika sonra yalnızca beynimin içinde yüzüyor olacaklar. Bu oldukça ilginç. Çünkü bir bakıma ilk yüzmeye başladıkları yer de orası. Ben burada hiç duruyor olmasaydım... Ya da ben burada dururken biri gelip kafamı uçursaydı. Nerede şu anda Booper diye sordu Bayan McArdle. Bir dakika dönüp anneciğine bakar mısın Teddy? Teddy dönüp annesine baktı. Efendim dedi. Booper nerede şimdi? Güverte şezlonglarının arasında bir oraya bir buraya dolaşıp etrafı rahatsız etmesini istemiyorum. Eğer o iğrenç adam... Booper'ın keyfi yerinde, fotoğraf makinesini verdim ona. Bay McArdle bir kolun üzerinde doğruldu. Ne? Makinayı mı verdin? Hangi cehennemin dibinden çıktı bu fikir? Benim o kör olası Laika'ma mı? 6 yaşında bir çocuğun elinde fotoğraf makinesi, oradan oraya. Nasıl tutulacağını gösterdim, onun için düşürmez dedi Teddy. İçinden filmi de çıkarmıştım tabii. O makineyi hemen istiyorum Teddy, duyuyor musun beni? O valizin üzerinden derhal inip 5 dakikaya kadar o makineyi buraya, odaya getirmeni istiyorum. Aksi halde aramızdan küçük bir dahi eksilecek, anlaşıldı mı? Teddy, Gladstone valizin üzerinde ayaklarını döndürüp indi. Eğilip sol lastik ayakkabısını bağcığını bağlarken hala bir koluna yaslanmış halde duran babası onu bir robot gibi seyrediyordu. Booper'a söyle buraya gelsin dedi Bayan McArdle. Anneciğine de bir öpücük ver. Ayakkabısının bağcığını bağladıktan sonra Teddy annesinin yanağına baştan sağma bir öpücük kondurdu. Annesi de örtünün altından sol kolunu çıkarıp Teddy'nin beline dolamak istedi. Ancak o kolunu çıkarıncaya kadar Teddy uzaklaşıp gitmişti bile. Yatağın öteki tarafından dolanıp iki yatak arasındaki boşlukta durdu. Eğildi, sol kolunun altında babasının yastığı, sağ elinde de gece masasına ait cam kül tablasıyla tekrar doğruldu. Kül tablasını sol eline geçirerek masaya yaklaştı. Sağ elinin kenarıyla babasının sigara izmaritleriyle küllerini tablanın içine süpürdü. Arkasından tablayı yerine yerleştirmeden önce kolunun iç tarafıyla küllerin camın üzerinde bıraktığı ince toz tabakasını sıyırdı. Kolunu gofre şortuna silerek temizledi. Sonra tablayı pür dikkat masanın üzerine yerleştirdi. Bir sigara tablası gece masasının yatam ortasında durmalı ya da hiç durmamalı havalarında. Onu seyretmekte olan babası tam o anda seyretmekten birden vazgeçti. Yastığını istemiyor musun diye sordu Teddy babasına. Fotoğraf makinemi istiyorum ben küçük bey. Ama bu pozisyonda yatarsan pek rahat edemezsin, mümkün değil dedi Teddy. Bak buraya koyuyorum. Yastığı yatağın ayak ucuna babasının ayaklarına değmeyecek bir yere koydu. Kameradan çıkmaya hazırlandı. Teddy diye seslendi annesi arkasına dönmeden. Booper'a söyle yüzme dersinden önce görmek istiyorum onu. Kızı niye rahat bırakmıyorsun dedi Bay McArdle. 2-3 dakika özgür kalmasına katlanamıyorsun. Ona nasıl davranıyorsun biliyor musun? Söyleyeyim mi ona ne muamelesi yaptığını? Çiçeği burnunda cani muamelesi. Çiçeği burnunda ha? Aman ne hoş. Giderek müthiş İngilizleşiyorsun hayatım. Teddy bir an kapıda oyalandı. Derin düşünceler içinde kapı tokmağını ağır ağır sağa sola çevirme deneyleri yaptı. Bu odadan çıkar çıkmaz yalnızca beni tanıyanların zihninde var olacağım dedi. Bir portakal kabuğu da olabilirdim. Ne dedim bir tanem diye sordu Bayan McArdle kameranın öbür ucundan hala sağ yanına dönmüş olarak. Hadi işimize bakalım evlat, o Laika'yı hemen buraya getirelim. Gel anneciğine bir öpücük ver, şöyle kocaman güzel bir öpücük. Şimdi olmaz dedi Teddy dalgın dalgın. Yorgunum. Çıktı arkasından kapıyı çekti. Geminin günlük gazetesi kapının önünde yerde duruyordu. Tek tarafı basılı parlak kağıttan tek sayfalık bir gazeteydi bu. Teddy gazeteyi yerden aldı. Upuzun koridor boyunca kıça doğru ilerlerken okumaya başladı. Koridorun öteki ucundan kolalı beyaz üniforması içinde iri yarı bir kadın içinde uzun saplı güller bulunan bir vazoyla ona doğru geliyordu. Tam Teddy'nin yanından geçerken sol elini uzattı. Teddy'nin tepesindeki saçlara eliyle dokunarak birilerinin tıraşı gelmiş dedi. Teddy gönülsüzce başını gazeteden kaldırdı ama kadın geçip gitmişti. Geriye dönüp bakmadı. Okumaya devam etti. Koridorun sonunda merdiven sahanlığı duvarındaki devasa Aziz George ve canavar resminin önünden geçerken gemi gazetesini dörde katlayıp sol arka cebine soktu. Sonra geniş, alçak, halı kaplı basamaklardan bir üst kattaki ana güverteye çıkmaya başladı. Bütün çocuklar için olduğu gibi onun için de merdiven çıkmak başlı başına bir eğlenceymişçesine, basamakları trabzana tutunarak ikişer ikişer ama ağır ağır her adımda tüm vücudun ağırlığını bir ayağına vererek tırmandı. Ana güverteye gelince dosdoğru o anda görevli olan gemici üniformalı güzel kızın oturmakta olduğu gemi veznesine doğru yürüdü. Kız bir takım teksir kağıtlarını zımbalamakla meşguldü. ''Şu oyunun bugün saat kaçta başlayacağını öğrenebilir miyim acaba?'' diye sordu Teddy. ''Efendim anlayamadım.'' ''Şu oyun bugün kaçta başlıyor söyleyebilir misiniz?'' Kız Teddy'ye dudak boyalı bir gülücük yolladı. ''Hangi oyun tatlım?'' ''Hani şu dün ve ondan önceki gün oynadıkları, eksik sözcükleri bulup doldurma oyunu.'' Esası her şeyi anlamlı bir bağlama oturtmak olan. Kız zımbaya yerleştirmekte olduğu 3 dosya kağıdını bir an elinde öylece tuttu. "Aa evet," dedi. "Akşam üzeri galiba. 4 civarında yanılmıyorsam. O isteğin düzeyinin biraz üzerinde değil mi canım?" "Hayır değil, teşekkürler," dedi Teddy ve gitmeye hazırlandı. "Bir dakika tatlım, adın ne senin?"
"Theodore McArdle," dedi Teddy. "Sizinki ne?"
"Benimki mi?" dedi kız gülerek. "Benimki Asteğmen Matthews'un." Teddy onun zımbaya basışını seyretti. "Asteğmen olduğunuzu anlamıştım. Emin değilim ama biri size adınızı sorduğunda sanıyorum adınızı tam olarak söylemeniz gerekir. Jane Matthews'un, Philip Matthews'un ya da her neyse işte."
"Ya öyle mi?"
"Dedim ya, sanıyorum öyle," dedi Teddy. "Emin değilim. Üniformalıyken farklı olabilir. Neyse, verdiğiniz bilgiye teşekkür ederim. Hoşça kalın."
Döndü ve basamakları yine ikişer ikişer ama bu sefer hızlı hızlı çıkarak gezinti güvertesine açılan merdivenleri tırmanmaya başladı.
Epeyce aradıktan sonra Booper'ı ta tepede suvar güvertesinde buldu. Kullanılmayan iki tenis kortunun arasındaki güneşli açıklıkta neredeyse meydan denebilecek bir yerde oturuyordu Booper. Yere bağdaş kurmuş, güneşe arkasını vermiş, sarı ipeksi saçları hafif rüzgarda uçuşarak yerdeki 12 ya da 14 tavla pulunu biri siyah öbürü kırmızı birbirine teğet iki küme halinde üst üste dizmekle meşguldü. Pamuklu yazlık giysisi içinde çok küçük bir oğlan çocuğu yanı başında sağ tarafında sadece gözlemci sıfatıyla dikiliyordu.
"Bak," diye buyurdu Booper abi yaklaşırken. Başarısını göstermek, onu gemideki her şeyden ayırıp öne çıkarmak için pullardan oluşturduğu iki kulenin üzerine doğru yayılarak kollarını etrafına doladı.
"Myron," diye seslendi arkadaşına düşmanca. "Gölge yapıyorsun, abim göremiyor. Çek şu leşini."
Gözlerini kıstı, zor zapretliğini gösteren bir suratla Myron çekilene kadar bekledi. Teddy, iki pul kulesinin başında durarak hayranlıkla izledi kuleleri.
"Çok güzel," dedi, "çok simetrik."
"Bu herif," dedi Booper Myron'u kastederek, "hayatında tavla nedir duymamış. Tavlaları bile yokmuş."
Teddy, Myron'a kısa, tarafsız bir bakış attı.
"Bak," dedi Booper'a, "fotoğraf makinesi nerede? Babam derhal istiyor."
"New York'ta bile oturmuyor," diyerek Teddy'ye bilgi verdi Booper. "Babası ölmüş, Kore'de ölmüş." Myron'a döndü.
"Öyle değil mi?" diye sordu.
Ancak cevap beklemeden ekledi. "Annesi de ölürse öksüz kalacak. Bundan bile haberi yoktu." Myron'a baktı. "Yalan mı?"
Myron söylenenleri fazla üzerine alınmadan kollarını kavuşturdu.
"Hayatta rastladığım en aptal insansın," dedi Booper Myron'a.
"Bu okyanustaki en aptal insansın. Haberin var mıydı?"
"Hiç de aptal değil," dedi Teddy.
"Aptal değilsin Myron." Kardeşine döndü.
"Bir saniye beni dinle. Makine nerede? Hemen lazım. Nerede?"
"Orada işte," dedi Booper belirli hiçbir yere işaret etmeden. Tavla pul kulelerini kendine doğru çekti. "Şu anda bana lazım olan tek şey iki tane dev," dedi. "Yorulana kadar tavla oynasınlar. Sonra da şu bacanın üstüne çıkıp bu pulları herkese atsınlar. Onları öldürsünler."